Ayrım 37, Bülbülün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 505, 630. Kureyş'in Hudeybiye anlaşmasını bozması, Mekke'ye hareketin gizli hazırlığı, fetihlerin fethi, adı Mekke, Kabe'nin putlardan temizlenmesi, Müslümanlar için sevinç zamanı ve genel af, Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşu. Huzuru Hak'ta mahcubu hatayım ya Resulallah, deri lütfunda muhtacı atayım ya Resulallah. Nahifi, Hak huzurunda hatalarım yüzünden mahcup olacağım korkusuyla ey Allah'ın elçisi, senin lütuf kabına geldim, şefaatine muhtacım. Tardiye, Ebu Süfyan için, ah ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sonra uykuya dalsam sümbüller ve yavşanlarla bezeli bir su kenarında, Mecenne pınarına varıp suya kansam, ah, Şame ve Tafil dağlarını seyretsem, sonra doya doya. Bilal'den duymuştum bu şiiri. Medine'ye hicretten sonra Ebu Bekir ve Füheyre ile birlikte hummaya tutunmuş, nöbet arasında o güzeller güzeli sesiyle yanık yanık sayıklıyordu. Mekke hasreti içini kavurmuştu, tıpkı şimdi herkesin içini kavurduğu gibi. Mekke muhacirler için yalnızca acı, yalnızca işkence, yalnızca gözyaşıydı ama yine de vatandı, aileydi, çocukluktu, gençlikti. 8 yıl olmuştu. Mekke gerilerde kalmış, hatıraları hafızalardan silinmeye yüz tutmuştu. Hayber'den sonra bir gün gülüm gibi ben de Mekke'yi özlediğimi fark ettim. Daha doğrusu ben de onun gibi Mekkeli olduğumun farkına vardım. Ne de olsa dostum İbrahim atmıştı bu şehrin temelini. O zaman ben yanındaydım. Mekke biraz da Kabe demekti, kıble demekti. Kabe olmasa Mekke'nin ne değeri kalır? Kıble olmasa kim oraya dönüp bakardı? Mekke fethedilmeliydi. Vatan olduğu veya hasretlikleri taşıdığı için değil, yeryüzünün en şerefli ve en faziletli binası müşriklerin elinden kurtulsun diye fethedilmeliydi. İslam adına Kabe artık gerçek Kabe olmalıydı. Bina ediliş gayesinin tam aksine içi putlarla doldururken, hareminde her türlü çirkinlik ve günah işlenirken orası nasıl Allah'ın evi olabilirdi ki? Gülüm bunun gayretullah'a dokunduğunu, onu ilk yapan Adem ile yeniden inşasını sağlayan dostum İbrahim'in ruhaniyetlerinin rencide edildiğini, müminlerin kalp ve vicdanlarını derinden sızlattığını biliyordu. Evet, bir an evvel müşriklerin kirli elleri bu mübarek mabetten uzaklaştırılmalıydı. İyi ama nasıl? Hudeybiye'de 10 yıllığına barış ve dokunulmazlık anlaşması yapılmıştı. Üstelik anlaşmanın müminlere vaat ettiği apaçık zafer de Hayber'de gerçekleşmişti. Muhacirler böyle düşünmüyordu. Onlar için zaferin adı hala Mekke'ydi. Ve Allah o zaferi nasip etmeyi irade buyurduğunda Beni Bekir kabilesinin haşarı takımı Müslüman Huza kabilesine saldırıverdi. Kureyşliler Müslümanların müttefiki Huzallara karşı gizliden gizliye Beni Bekir'e yardım etmekten hiç çekinmediler. Böylece Hudeybiye yine kendileri tarafından iptal edilmiş oldu. Gülüm bunu öğrenince Huza'nın uğradığı haksızlığı gidermek üzere sefer hazırlıklarına başlanılmasını buyurdu. Asıl hedefi ise Mekke'ydi. Bu hususta hızlı hareket etmek ve müşrikleri şaşkına çevirmek kan dökülmesini önleyebilirdi. Eğer Mekke müşrikleri savaşa hazırlanmaya fırsat bulamadan şehre girilirse kimsenin burnu kanamadan teslim alınabilirdi. Bu da bütün hazırlıkların gizli yapılması demekti. 10 bin kişilik Müslüman ordusu yola çıktığında Ramazan başlamıştı. Az dinlenip çok yol alındı. Oruçlar kat kat sevaplandı. Müslümanlar heyecan içindeydiler. Ben şarkılarımın konusunu vuslata ayırdım. Ah vatan, vah vatan. Mekke'den önceki son karargah Merruz Zahran'da kuruldu. Gülüm herkesin bir ateş yakmasını ve mümkün olduğunca şehrin çevresine yayılmalarını söyledi. Karanlık iyice çöktüğünde müşrikler Mekke'nin çevresini saran 10 binlerce ateş gördüler. Önce şehre gelen hacı kafileleri zannedip sevinmişlerdi, lakin bunlar öyle sıradan kamp ateşlerine pek benzemiyordu. Bu resmen bir ateş donanmasıydı. O kadar ki şehrin her tarafı gündüz gibi olmuştu. Ne tarafa baksalar hep aynı ışık, aynı şehrain gözler kamaştırıyordu. Sonunda çepeçevre kuşatıldıklarını anladılar. Çünkü Kabe hiç bu kadar çok acıyı bir arada görmemişti. Korkuyla birbirlerine koştular ve Darun Nedve'de her kafadan bir ses çıktı. Arefe gecesi gibi, bu ne kadar çok ateş böyle? Bu değil, yoksa bunlar senin kavminin, Beni Kab'ın ateşleri mi? Zannetmem, belki de Beni Amr'ın ateşleri olabilir. Bunlar savaş için toplanmış Huzallılar olmalı. Yahut da Muhammed ve inananları. Son tahmin meclise bir ateş topu gibi düşüvermişti. Olabilir miydi? Hiç beklemedikleri bir anda. Hudeybiye anlaşmasını bozmalarının neticesi olabilir miydi bu? Eğer öyleyse kadınlarının yas tutmaya başlama zamanı geldi demekti. İçlerinden birisi bu ihtimali daha da kuvvetlendirdi. Vaktiyle göç etmeye mecbur bıraktığınız adam şehrinizi yakmaya gelecek kadar güçlendi sonunda. Evet, Müslümanların güçleri vardı artık. Bunu kabullenmeleri gerekiyordu. 10 binlerce parlak yıldız gibi Mekke ufuklarında ihtişamla parlayışına bakın. Henüz bir kıvılcım iken boğamadığınız alevler şimdi ışığıyla sizi boğmaya gelmiş. Böyle konuşmamalısınız. Dediğiniz gibi bile olsa elbette her ateş söndürülebilir. On binlerce gönlü tutuşturmuş olsa da mı? Şu azamete baksanıza. Durun, telaş etmeyin. Önce kim olduklarını öğrenelim. Belki de hakikaten Kabe ziyaretine gelen hacılardır. Yani öyle umalım. Hayır hayır, bu iş beklemekte olmaz. İçimizden birileri gidip durumu öğrenmeli. Ben giderim. Cesurca ortaya atılan adam Ebu Sufyan'dan başkası değildi. Mekke'deki itibarını korumak ve daha da ilerisinde herkesi yönetebilmek için öne çıkmıştı. Yanına birkaç muhafız, bir de beyaz bayrak alırsa pekala neler olduğunu öğrenebilirdi. Çok geçmeden tehlikeli bir göreve talip olduğunu anladı. Herkesin kendisini takdir ve taltif etmesinden de zaten bu çıkıyordu. Ebu Sufyan, Büdeyl bin Verka ve Hakim bin Hizam'ın eşliğinde yola çıktığında ışıklara bakmaktan gözlerinin kör olacağını sandı. Develer böğürüyor, atlar kişniyor, çırçır böcekleri ötüşüyordu ama o yine de geceyi yalnızca ışıktan ibaret sanıyor, adımlarını ışığa doğru atıyor, bastığı yerleri görerek değil bilerek basıyordu. Arkasındaki adamlar da onunla aynı ruh halinde ilerlediler. Bir ara kendilerine doğru gelen bir adam göründü. Parlak alevlerin önünde gölgesi büyüyor, gecenin içinden çıkan bir hayalet heybetine bürünüyordu. Ebu Sufyan ne kadar tedirgin ilerlediklerini o vakit anlayabildi ve seslendi. Kimdir gelen? Benim Ebu Sufyan, ben, Abbas. Hangi Abbas? Haşimoğullarından Abdülmuttalip oğlu Abbas. Gecenin bu vaktinde, burada, ey Ebul Fazl'ın babası. Senin merak ettiğini merak edip geldim, ey Hanzalelen'in babası. Anam babam sana feda olsun, kim bunlar Abbas, yoksa amcanın oğlu mu? Nasıl da tahmin ettin, ta kendisi, Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah öyle mi? Abbas yoksa sen de? Evet Ebu Sufyan, ben de. Ve unutma, Allah'ın elçisi seni de isteyecektir. Asla Abbas, asla, Mekke'yi alsa bile beni. Mekke'yi aldı sayılır Ebu Sufyan, yazıklar olsun sana. Şu ordunun büyüklüğünü görmüyor musun ve savaşmayı değil, yalnızca Mekke'ye girmeyi düşünüyorlar. Beni bu yüzden elçi olarak gönderdi, ta ki sizleri meraktan kurtarayım ve yarın şehir teslim olsun. Vay Kureyş'in başına geleceklere, vay başıma geleceklere. Evet Ebu Sufyan, vay başına geleceklere. Sen şimdi benim yerime bu haberi Kureyş'e ulaştırmaya bak. Hem meraktan kurtulsunlar hem de Muhammed'in niyetinin savaş olmadığını bilinsin. Gönder adamlarını ve benimle gel. Nereye Abbas? Elbette ki Allah'ın elçisine. Merak etmiyor musun? Onunla konuşmak istemez misin? Yarın Mekke'ye neler olacağını bilmek istemez misin? Seni himayeme alırım, kimse dokunamaz. Ebul Fazl'ın babası, Müslümanlar beni ele geçirirlerse öldürürler. Elbette öyle. Mekke'ye sağ dönmek istiyorsan düşerse şimdi peşime. Allah elçisine varırız. Beni bağışlar mı dersin? Bunu bilemezsin. Ben de bilemem. Ama başka çaren olmadığını da bilirim. Sen de bilirsin. Abbas her cümlesiyle Ebu Sufyan'ın merakını biraz daha kışkırtıyordu. Bir an neden olmasın diye düşündü. Muhammed ile konuşarak Mekke'ye dönmenin kendisine diğerleri arasında kazandıracağı itibarı hayal etti. Nasıl da merak ederlerdi. Karısı Hint burada olsaydı Abbas'ın teklifini derhal kabul etmesini, bundan yararlanmasını söylerdi üstelik. Ama bu teklif onu can düşmanına götürecekti. Hayatında hiç bu kadar kendini ölüme yakın hissetmemişti. Kim bilir, belki de Muhammed onu bağışlardı. Yanındaki iki adama Mekke'ye dönmelerini işaret ederken kararını açıkladı. Gidelim Abbas. Abbas, boz bir katırın üzerinde, Ebu Sufyan da terkisinde ışıkların kalbine doğru ilerlediler. Ebu Sufyan her adımda kendi kalp sesini duymaya, üşümüş gibi titremeye başladı. Öbek öbek ateşlerin yanından her geçişte kim var orada sorusuna Abbas, dost doğru ol diye parola cevabı verip buyur geç komutuyla ilerliyorlardı. Alaylar böyle böyle geride kalırken yine bir soru geldi. Kim var orada? Dost doğru ol, ben Abbas. Yanındaki kim? Hoppala, bu da nereden çıkmıştı şimdi? Daha önce hiç bu soruyu soran olmamış, hepsi buyur geç demişlerdi. Üstelik ses tanıdık bir sese benziyordu. Ellerini ışığa siper ederek sesin sahibine baktılar. Evet, Ömer'di bu, eyvah! Abbas bir an düşündü. Ömer'in müşriklere karşı acımasız olduğunu bilmeyen yoktu. Şimdi onu Ebu Sufyan ile yan yana getirirse öfkesinin önünde durmak imkansız olurdu. Benim himayemde bir yabancı, kefili benim. Fakat düşündüğü gibi olmadı. Ömer Katır'ın terkisindeki yabancıyı tanımıştı. Ebu Sufyan, seni Allah'ın düşmanı, seni... Abbas gülümün çadırını gözüne kestirmiş, Ömer yetişesiye kadar oraya ulaşmayı düşünmüş olacak ki Katır'ı mahmuzladı. Ömer'in yükselen sesine çevreden başka mücahitler de kılıçlanmışlardı. Karanlığın ve ateşlerin arasından gülümün çadırına doğru bir akın başladı. İkisi binek üzerinde, diğerleri yayan. Nefes nefese ve korkuyla. Nihayet gülümün çadırı göründü. Ömer'in nefesi enselerindeydi. Katır çatlayacak derecede hırıltılar çıkarıyordu. Ve son bir hamleyle ikisi birden yere atlayıp çadıra girdiler. Beş arşın arayla. Ömer kılıcını çekmişti. Abbas önüne durdu. Gülüm Ebu Sufyan'ı tanıdığında Ömer bağırmaya başlamıştı bile. Seni alçaklar alçağı Ebu Sufyan. Seni müşriklerin önde giden soysuzu. Ahitsiz ve akitsiz olarak seni avucuma düşüren Allah'a şükürler olsun. Ya Resulallah, izin ver şu Allah düşmanının başını vurayım. Gülüm Abbas'a baktı. Ey Allah'ın elçisi, ben ona eman vermiş bulunuyorum. Sonra da Ömer'i yatıştırmaya çalıştı. Vallahi bu gece benden başka kimse Ebu Süfyan ile baş başa kalmayacak. Ömer ısrarcıydı. Aynı teklifi tekrarlayıp durdu. Bu sefer Abbas devreye girdi. Ey Ömer, yeter. Vallahi Ebu Süfyan senin kaboğullarından biri olsaydı böyle söylemezdin. O güne kadar Ömer'i hiç bu derece celadet içinde görmemiştim. Din düşmanlarına karşı içindeki gayrete gıpta ettim. Ama aynı Ömer sırf Abbas'ın hatırını sayarak Ebu Süfyan'dan vazgeçebiliyordu. Üstelik eski kabile asabiyetini unutarak. Abbas, vallahi babam Hattab hayatta olup da Müslüman olsaydı ona senin Müslüman olduğun günkü kadar sevinmezdim. Hatta biliyorum ki Resulullah da babam Hattab Müslüman olsaydı senin Müslüman oluşuna sevindiği kadar sevinmezdi. Böyleyken şu duyduğum cümleyi senden duymamayı çok isterdim çünkü... Gülüm müdahale etmek zorunda kaldı. Ey Abbas, Ebu Süfyan'ı çadırında konuk edin ve sabahleyin yanıma getir. O gece Ebu Süfyan hiç uyumadı. Müslümanların yaşam biçimlerini inceledi. Bilal'in okuduğu ezanı, sabah namazına kalkışlarını, abdesti, cemaati ve Gülüm'e itaatlerini izledi. Her şey ne kadar değişikti. Kendisi neler yapmıştı böyle? Bu birbirlerine yardım eden, gülümseyen, dostluk kuran insanlara yıllardır nasıl da düşman olmuş, onları nasıl da kötü bellemişti. Ertesi sabah Gülüm'ün Ebu Süfyan henüz la ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi mi sorusuna cevap verirken yüreği eskisi gibi kinle çarpmıyordu. İyi ama bu kadar putları ne yapayım Muhammed, Lat ve Uzza'dan nasıl vazgeçeyim? O sırada çadırın dışından bir ses duyuldu. Ömer'in sesi. Demek yine gelmiş dışarıda onu bekliyor ve dinliyordu. Öfkesi hiç eksilmeden. Dua et ki çadırın içindesin. Dışında olsaydın asla bu sözü söylemezdin. Bu sefer Ebu Süfyan dışarıya bağırdı. Ey Ömer, yazıklar olsun sana. Sen de baban gibi sertsin. Unutma ben sana gelmiş değilim. Amcamın oğluna gelmişim. Onunla konuşacağım. Bırak da konuşalım. Sana gelince Muhammed, usluluk ve yumuşak huylulukta, şerefte ve akraba hakkını gözetmede senden daha üstünü yok. Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah'la birlikte başka ilah da bulunmuş olsaydı elbette bana yardım ederdi. Oysa hiç etmedi. Gülüm onun bu sözlerinden la ilahe illallah gerçeğini kabul ettiğine kanaat getirdi ama iman bu kadarla bitmiyordu. Teklifini tamamladı. Ebu Süfyan, Muhammed Resulullah diyeceğin zaman daha gelmedi mi? Ebu Süfyan'ı zangır zangır bir titreme aldı. Bu sefer korkudan değil heyecandan titriyordu. İçindeki düğümü tam manasıyla çözmesi gerektiğini biliyordu. Yakarır gibi mırıldandı. Muhammed, bunun için bana biraz müddet tanı zira bundan dolayı zihnimde hala ilişik var. Abbas atıldı. Ebu Süfyan, yazıklar olsun sana, aklını başına topla, ne yaptığının farkında mısın? Boynun vurulmadan önce Müslüman ol, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getir. Ebu Süfyan bu sefer bütün gücünü toplayıp tekrarladı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Gülüm sevinmişti. Ona Mekke'ye girildiği vakit sahip olacağı bazı emanlar verildi. Kavminin eşrafından ve yaşlılarından olduğu için buna ihtiyacı olacaktı. Evine girenlerin emniyeti ve Kabe'ye girenlerin kurtulacağına dair emanlardı bunlar ve Ebu Süfyan Mekke'ye koştu. Hacer'in İsmail'i ağlarken su aramak için çıktığı tepeye çıkıp haykırdı. Ey Mekkeliler! Dün akşam gördüğümüz ateşler Allah'ın elçisi Muhammed'in karargahının ateşleriymiş. Güçlü bir ordu, savaşamayacağınız kadar kalabalık. Ben derim ki teslim olmak en hayırlı yol. Ve teslim olanlara karşı emanım da var. Evlerine girip de çıkmayanlar emniyette olacaklar. Kabe'ye girenler emniyette olacaklar. Benim haneme sığınanlar emniyette olacaklar. Mekke, Ebu Süfyan'ın da imana yöneldiğini böylece anladı. Karısı Hint ona herkesin içinde hakaretler yağdırıyor. Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil gibiler de onu saçmalamakla suçlayıp Gülüm'e karşı direnmeyi öneriyorlardı. Ancak Mekkeliler onlara itibar etmedi. Herkes evlerine kapandı. Ertesi gün Gülüm Mekke'ye devesi Kasva'nın üzerinde girdi. Hicret gününde şehirden uzaklaşırken adımlarını ne kadar yavaş attığını gördüğüm Kasva sanki şimdi hızlanmıştı. O da Mekke'yi özlemişti anlaşılan. Muhacirler hasretle, Ensar ise hayretle hamd ve şükürler ediyorlardı. Şehre dört koldan ilerleyen mücahitler Gülüm'den aynı tembihi almışlardı. Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz. Herkes çok mutluydu. Mutlu olmak için pek çok sebep vardı ama en önemlisi kan dökülmemiş olmasıydı. Gülüm kendisine her zulmü reva gören hemşerilerine mürüvvet gösterdi ve Yusuf'un kardeşlerine davrandığı gibi davrandı. Başlarına geleceklerden korkanlara, bugün size sorgulama ve kınama yoktur, sizi Allah bağışlasın, o merhametlilerin en merhametlisidir demekten öte geçmedi. Allah'a düşmanlıkta haddi aşanlar ve küfürde sabitlenenler hakkında ise görüldükleri yerde Kabe'nin örtüsü altına iltica etmiş olsalar dahi kanlarının heder edilmesini buyurdu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, irtidad eden Abdullah bin Ebu Sarh, Safvan bin Ümeyye ve şarkıcı Sare gibiler. Hepsi de İslam'a ve Müslümanlara aşırı düşmanlık besleyen, işkence, katil, Resulullah'ı ve Müslümanları küstahça hicvetme gibi affa sığmayacak suçları işleyen karanlık ruhlu alçaklar. Ama o merhametin peygamberiydi ve kanı heder edilmek üzere atları ilan edilenler bile tövbekar olunca onları affetti. Amcası Hamza'nın katili Vahşi gibi. Bütün Müslümanlar Mekke'ye girince gülüm Kabe'ye ilerledi, kutsal mabede, Allah'ın evine. Dosta kavuşmak gibi, vuslata erişmek gibiydi. Kasvanın üzerindeydi ve mübarek başında Yemen işi siyah bir sarık vardı. Sarığın bir ucunu iki omzunun arasına salıvermişti. İçinden neler neler geçiriyordu. İşte şurası sırtına deve işkembesini koydukları yerdi. Şurada tartaklanmış, şurada Bilal'in ehad ehad feryatlarını duymuştu. Hıçkırmak veya gülümsemek. Birincisi insandan, ikincisi Rahman'dan. Elbette gülümsemeyi seçti. O rahmet peygamberiydi. Haşmet ve vakar içinde ama tevazuyla, bir taraftan kendisine bugünü gösterdiği için Allah'a hamd, diğer yandan minnet ve şükrünü arz ederek. Bugün ashabı içinde en mesut, en sevinçli gündü. Gerçek bir fetih. Fethül fütuh, fetihlerin en büyüğü olan fetih. Fetih suresi dilinde ilerliyordu. Başını kasvanın boynuna eğip şükür secdesi yaparcasına hamd ederek ve yaşlı gözlerle. Muzaffer ve azametli bir kumandan edasıyla değil. Çünkü bu, bütün fetihlerin aksine bir intikam ve yağma gerektirmeyen fetih zamanıydı. Hak gelmiş, batıl yok olmuştu. Dillerde acı sözler gerekmezdi. Bilakis kalpleri fetheden tatlı sözler zamanıydı. Çevresine baktı. Kasva'nın terkisinde Üsama bin Zeyd, sağında dostu Ebu Bekir, etrafında muhacir ve ensar topluluğu olduğu halde Kabe'yi muazzamaya ilerledi. Arkasında sayısız mümin bölük bölük Allah'ın evine doğru akıyorlardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber. Karşı dağlar seslendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kabe o anda dostum İbrahim'i bürünmüş ve yeryüzünde insaniyet yerinden görünmüştü. Melekler tavafta, insan tavaftaydı. Gülüm merhamette, şefkatte ve aftaydı. Dillerde Allah kitabının ayetleri, müşriklerin ardı ardına hidayetleri vardı. Gülümün bir vakitler hemen şuracıktan, Ümmü Hani'nin evinden göklere yükseldiğini hatırladım. O gün arş onun seyranı olmuştu. Bugün de ferş onun meydanı oldu. Hudeybiye'de müjdelenen zaferin Mekke olduğunu düşündüm. Çok şükür bugünü de görmüştüm. Gülümün mutlu, mesut, bahtiyar ve şen olduğu meserretli günü. Dilimde sevinç şarkıları, kalbimde coşkuyla çevreyi seyre koyuldum. Bilal Kabe'nin damında fetih ezanını okuyordu. Mest oldum, kendimden geçtim, yaşadım. Ne kadar sonraydı kestiremem, bakıyor ve sayıklıyordum. Ebu Süfyan, yine mi sen? Haremin köşesinde oturmuş ne yapıyorsun öyle, düşüncelere dalmış gibi. Mekke'nin ve Kureyş'in kudretli adamı her şeyini tükettiğini düşünüyordu anlaşılan. İmanın ne büyük bir zenginlik ve nimet olduğunu henüz fark etmemiş gibiydi. Belki şeytan hala zihnini kurcalıyor ve bir takım sinsi vesveseler telkin ediyordu. Yanına varıp kalbini dinledim. Gülüm tavaftaydı ve onun önünden her geçişinde bu adam nefsiyle konuşuyordu. Acaba bir daha asker toplasam, şu Muhammed ile bir daha çarpışsam. Ve altıncı şafta Gülüm başucuna dikildi ve fısıldadı. O zaman da Allah seni yine hakir eder. Ve Ebu Süfyan'ın sesi Kabe'yi sarsar gibi şiddetli çıktı. Vallahi sen Resulullah'sın. 37. ayrımın sonu, sayfa 519.